Doktor Gözde Eskici ile konuşacağız. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum 2008. Daha sonra Koç Üniversitesi'nde hesaplamalı bilimler ve mühendislikte yüksek lisans yaptım. Sonrasında da Pensilvanya'ya gelip UPenn'de doktoramı tamamladım. Biyokimya ve moleküler biyofizik alanında. 2007'de mezun oldum. 2007'den itibaren de Stanford'da doktora sonrası araştırmalarımı yürütüyorum. O zamandan beri buradayım.
Yüksek lisansta Alzheimer üzerine çalışmaya başladın. Bu çalışmanda neler üzerinde durdun?
Şimdi ben İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetiği bitirdiğimde biz genelde orası laboratuvar ağırlıklıydı. Fazla bir hesaplamalı çalışma yani bilgisayarda yapabileceğimiz bir şey yoktu, ağırlığı yoktu. Koç Üniversitesi'ne geldiğimde Brock Erman'la yüksek lisansımı yaptım. Burada moleküler dinamik simülasyonları isimli bir yöntemi öğrendim. Bu yöntem basitçe doğadaki her şey işte Newton'un fizik kanunlarına göre hareket ediyor. Siz eğer belli kıstaslar koyarsanız mesela işte oksijenle hidrojen şu kadar yakına gelirse bunlar arasında bağ oluşur gibi kıstasları koyarsanız ve bunlara böyle bir işte F eşittir MA'yı sürekli çözüp şu anda buradadır, burada buraya gitmiştir, buraya gittiyse bu kadar yakınlaşmıştır ve burada bir bağ kurulmuştur şeklinde bunu simüle ederseniz aslında daha böyle deneysel deneylerle göremeyeceğiniz bir ölçekte, atomik düzeyde ne olup bittiğini gözlemleme şansınız oluyor. Bu yöntemler çok güçlü. Gittikçe de daha da güçleniyorlar. Çünkü o kıstaslar, koyduğumuz kıstaslar her geçen gün daha da gerçeğe yakın hale geliyor. Ve çok daha böyle önceden kimse bunları şey yapmazdı. Daha doğru önemsemezdi. Bunlar zaten simülasyon. Gerçeğin sadece bir tahmini yaklaşımı derlerdi. Ama şimdi o kadar verdikleri sonuçlar güvenilir olmaya başladı ki her zaman deneysel, neredeyse hemen hemen her zaman deneysel kısmı bunlarla destekler hale geldik. Ben ne yaptım bunları öğrenerek? Alzheimer hastalığında baktığınız zaman beyinde çok tipik bir görüntü oluşur. Bu tipik görüntüde beyin böyle süngerimsi bir yapı alır, boşlukları olur, küçülür. Oralara böyle su olur. Bir de aynı zamanda bu sinir, beyindeki sinir hücrelerinin aralarında biriken böyle bir takım plaklar görünür. Bu plaklara da yakından baktığınız zaman bunların upuzun böyle fibriller olduğunu görürsünüz. Ben master'ımı yaptığım zaman bunların bir fibril parçasına bağlanan bir küçük dizi bulmuşlardı, peptit. Bu buna bağlanıyor ve bunun stabilitesini, o fibrilin kararlı şekilde fibril halinde durmasını engelliyor demişlerdi. Ben de bu öğrendiğim yeni yöntemlerle bunun daha iyisini, daha güçlü bağlananını nasıl bulabiliriz? Hani daha da etkisi arttırılmış bir şekilde yapabiliriz diye bunu bulmuştum. Birkaç tane işte o fibrile bağlanabilecek peptit dizisi önermiştim master tezimde.
Simülasyonlar çok gerçekten ilginç. Doktorada da bu süreci devam etti Alzheimer'da simülasyon çalışmaları. Bu simülasyonlar bize neyi gösteriyor? Öncelikle bunu da çok merak ettim. Hı hı. Ve sen neler buldun?
Ya şimdi biz normalde deneysel araçlarla, elimizde olan deneysel araçlarla bir sürü detayı alabiliyoruz. İşte bu protein bu proteine bağlanıyor diyoruz. Ondan sonra bununla etkileşim içerisinde diyoruz. Biliyoruz mesela iki protein birbirine bağlandığını. Bunu görebileceğin ama atomik düzeyde yani hangi atomları, hangi side chain'leri, yani yan zincirleri bir araya geliyor kısmına kadar gidemiyoruz. Deney bizi biraz sınırlıyor o konuda. Henüz orada değiliz. Oraya da geleceğiz gelecekte de. Ama moleküler dinamik simülasyonlarında bütün alıyorsun diziyi, böyle atom atom atom atom koyuyorsun bilgisayarına. Ondan sonra da diyorsun ki öbür bir şey de bu, protein de bu. Onun da atomlarını veriyorsun. Sonra bunu böyle bir suyun içine atıyorsun. Su molekülleri var etrafta. Ondan sonra bu böyle kıpraşıyor işte bir araya geliyorlar, ayrılıyorlar falan geldiklerinde yani uygun pozisyonda gelmiş olurlarsa bakıyorsun ki o böyle artık orada böyle bir titreşim yapıyor, bağ kurmuş. Bu kadar şeyde atomik düzeyde bunları gözlemleyebiliyor hale geliyorsun. Sonra üstüne üstlük deneyden daha hızlı yapabiliyorsun, aşama kaydedebiliyorsun. Mesela atıyorum şu ikisi bir araya geldi artık bu titreşimde bunlar tamam bağ kurdu diyorsun. Hakikaten senin deneyde gözlemlediğin önemli olan kısım burası mı diye. Mesela hemen yeni bir sistem kuruyorsun, bunu değiştiriyorsun. Buraya A yerine B koyuyorsun. Bir bakıyorsun bu o kadar bağlanmıyor. Aa hakikaten kontrol deneyini yapmış oluyorsun simülasyonla. Hakikaten bu diyorsun. Şimdi deneyler hem meşakkatli hem çok zaman alan hem de pahalı sistemler oluyor. Moleküler dinamik simülasyonları hızlı sonuç alabileceğin, detaylı sonuç alabileceğin ve de nispeten daha ucuz oluyor. Dolayısıyla deneyi besliyor. Yani deneye alternatif değil ama deneyi besliyor.
Peki burada bir şey sorabilir miyim? Yani
Tabii.
hani simülasyonda işte A maddesi yerine B maddesi getiriyoruz. Hani ve o onunla onun bağlanmadığını görüyoruz. Bunu nasıl görülüyor?
O zaman işte birincisinde böyle titreşimde olduğunu görüyorsun. İkincisinde böyle rastgele kutu, yani bir su kutusunun içinde bunlar genelde. Oraya buraya gidiyor oluyorlar. Aa diyorsun, bağ kurmadı. Gerçekten de bağ kurması için demek ki burada o spesifik şeyin olması gerekiyormuş. Bunu bak değiştirdim. Kritik önemdeymiş. Bunu değiştirdim. Artık bu şeyi yakalamıyorum ben. Bağı yakalamıyorum diyorsun. Sonra gidiyorsun bunu. Tabii bunlar yine de dediğim gibi deneye alternatif değil, deneyi besleyici sistemler. Sonra gidiyorsun deneyde hakikaten bunu değiştiriyorsun. Yani mesela 100 tane şey değiştirmiyorsun da o hakikaten simülasyonda önemli olduğunu düşündüğün şeyi değiştiriyorsun. Çat diye deneyde bunu doğruluyor. Artık o deney sonuçları da değişiyor. Ondan sonra sen %100 emin bir şekilde evet diyorsun. Bu kritikmiş bu bağlanma için, bu etkileşim için. Eğer ben mutasyon yaparsam buna, işte bunu mutate edersem bu residue'yu, işte farklı etkiler gözlemleyebilirim. Bozabilirim, yeni bir şey ekleyebilirim gibi gibi. Yani biraz şey yapıyor, dışarıdan böyle hızlı bir şekilde deneyi destekleyen, deneyi açıklayan bazen yöntemler bunlar. Çok faydalı. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 senesindeydi. İşte force, yani şey bu kıstasları geliştirenler, bu yöntemleri ilk deneyenler Nobel almış olması lazım. O zamana kadar biraz böyle deneyiciler burun kıvırırlardı. Ama ne yapıyorsunuz ki hani su kutusunun içinde bunlar hep kesin olmayan işte bir takım yaklaşımlar derlerdi. Nobel aldı, biraz saygınlığı arttı. Saygınlıktan sonra bir de yöntemlerimiz, kıstaslarımız gelişince bu hakikaten çok gerçekçi sonuçlar vermeye ve deneyicilerin çok fazla faydalandığı bir yer olmaya başladı. Şimdilerde şey görseniz, hardcore deneyici görseniz bir yerden sonra geliyor diyor ki ya moleküler dinamik simülasyonu yapsak da orada ne oluyor, ne bitiyor bir baksak diyorlar. Dolayısıyla ben de o zaman ilgilenmiştim. İşte yüksek lisansında onları öğrenmiştim. Sonra da biraz o yönde devam etme şansı buldum.
Peki doktora da bu simülasyonlarla ilgili yapılan çalışmada hani ne bulundu Alzheimer'la ilgili?
Şimdi ben kendi şeyimi anlatayım. Öncelikle çıkış noktamızı anlatayım. Az önce bahsettim. Alzheimer'da bir hastanın beynine baktığın zaman o süngenesi görüntü oluşuyor demiştim. Ve orada plaklar var demiştim. Şimdi bu plaklara böyle daha detaylı, biraz daha yakından bakıyorsun. Uzun fibriller var. Fibrilin her biri o fibriller küçük bir takım amiloid denen peptidin böyle yan yana, yan yana, yan yana, yan yana gelmesiyle ip gibi uzun oluyorlar. 90'lardan beri insanlar amiloid peptitlerinin buna sebep olduğunu, Alzheimer'a sebep olduğunu düşünüyor ve bütün ilaç şeyleri genelde çok büyük oranda ilaç aktiviteleri amiloidi hedef aldı. Ama biz daha amiloidin ne olduğunu bile anlamadığımız için yani tam olarak ne yaptığını, neden olduğunu falan anlamadığımız için biz çöktü bu ilaç şeyleri, ilaç denemeleri. Ondan sonra Alzheimer çok şey farmakolojik şirketleri için büyük bir şeydir. Challenge'dır yani çok zordur ona ilaç yapmak. Şimdiye kadar da ilaç bulamadık. İlaç bulamamızın en büyük nedeni de anlamamış olmamız. Tam olayın ne olduğunu anlamamış olmamız. Şimdi biz o zamana kadar hep şey diye düşünüyordu. O fibrilleri bozarsak biz çözersek yani yan yana duran proteinleri dağıtırsak o zaman sıkıntı olmaz diye düşünüyordu. Nitekim ilerleyen zamanlarda biz esasen o yüzlerce binlerce bir araya gelmiş olanın değil de sadece 2-3 tane bir araya gelmiş olanın beyin için daha toksik olduğunu öğrenmiş olduk. Yani o fibriller belki de koruyucu. Onları bir araya getirip o toksiklerini götürüyor. Yani 2-3 tanesini hedef almak gerekiyor. Şimdi soru o 2-3 tanesinin daha doğrusu bu iş en başında nasıl başlıyor? Yani bu Alzheimer beyinde nasıl başlıyor? Amiloid biriktiği için herkes şey diye düşünür. Sadece bu hastaların beyninde amiloid birikir, bunlar da Alzheimer olur. Halbuki bu yanlış bir kanı. Neden? Çünkü sende de amiloid var şu an beyninde, bende de var, herkes de var. Ama bir nedenden dolayı bu hastalarda bu birikmeye gidiyor. Neden birikiyor? Ve birikmemesi gereken bir olay aslında. Çünkü miktarı çok çok çok düşük. Yani bu miktardaki bir şeyin bir araya gelip birikmesi için ekstra bir takım faktörler olması lazım. Bunu destekleyici, bu birikmeyi destekleyici. Biz bu ekstra faktörleri bilmiyoruz. Benim doktora yaptığım danışmanım ben laba gelmezden önce bu ekstra faktörlerin bir kısmını çalışabilmek için bir tane sadece küçücük bir peptidim o dış bunun katlandığı ve fibril oluştuğu yeri taklit edebilecek bir yere hapsetmiş. Bunlara biz reverse micelle diyoruz. Bir takım küresel şeyler bunlar. Bunların zarı hücre zarını andırıyor. Ondan sonra bunun içine hapsediyor bunu. Sonra da deneysel yöntemlerle bakıyor. Sadece bir tanesinin bile o fibrilde gördüğümüz yapıyı oluşturabildiğini görüyor. Yani o bilgi sadece bir tane peptitte bile saklı aslında. Sonra bir de diyor ki bu nasıl oluyor? Bunun böyle dizisini karman çorman yapıyor. Scrambled yapıyor yani bütün diziyi. A'yı alıyor, buraya koyuyor, B'yi alıyor, buraya koyuyor. Tamamen mesela burada da 40 tane amino asit var, burada da 40 tane amino asit var. Burada düzgün sekans, bu tarafta şey diye düşün. Bozuk sekans, bozmuş, onu oraya koymuş, onu oraya koymuş. O zaman tamamen yapı gidiyor. Ama eğer tam o şekilde koyarsa ve onu bir yere hapsederse sadece bir peptitte o bilginin saklı olduğunu buluyor. Fibril oluşturma bilgisinin saklı olduğunu buluyor. Bu da şeyi anlatıyor. O hapsettiği yerde özel bir şey var, koşul var. Bir takım bir şeyler oluyor ki o peptit normalde şeyken, bozuk bir sekansken öyle bir yere hapsedildiğinde bu bir anda fibrildeki yapıyı oluşturmaya başlıyor. Bana sorduğu şey şuydu. Biz deneysel yöntemlerle buraya kadar vardırabildik. Buna ne oluyor? Yani biz bunu hapsettiğimiz zaman o küçük kürenin içine hapsettiğimizde ne oluyor da bu fibril oluşturabilecek şekle geliyor? Ben de bu sistemin aynısını işte o reverse micelle dediğim sistemin bütün atom atom reverse micelle'ın dışı, içi, peptit bunu simülasyonunu şey yapmış oldum, oluşturmuş oldum. Ondan sonra bunu uzun bir süre simüle ettim. Simüle ettikten sonra da işte bir takım şeylere baktım. Burada bu buna yanına mı geliyor, buraya mı geliyor, şuraya mı geliyor falan filan diye. Sonra bulduğum en ilginç şey bir tane kritik biyologlar hemen şey yaparlar. Fenilalanin diye uzun yan zinciri olan bir tane amino asit var. Baktım ki şey peptit kendini gidiyor. O yan zincirinden o zara saplıyor. Ondan sonra ona bir destek oluyor. Sonra da o destek olunca o artık rastgele bir zincir olmuyor. Suyun da az olduğu bir yer. Dışarıyla suyla bağ kurmaktansa kendi içinde bağ kuruyor. Ve böyle o rastgele ip diyebiliriz, ipçik diyebiliriz. Böyle bir U şeklinde hat oluyor. Eğer sen bunun yanına bir tane daha aynı fenil alininden hapsolmuş bir tane daha böyle bir şey getirirsen bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha zaten bu fibrilizasyon başlıyor. Sonra da o işte plaklara gidiyor. Dolayısıyla benim tezim şunu açıklıyordu. Bu olay bütün olarak hücre membranının template yani ne denir ona kalıp sağladığı, destek sağladığı bir şekilde ilerliyor. Bu da çok ilginç bir şey. Hücre membranı sende de var, bende de var. Alzheimer'a özgü bir şey değil. Acaba diyorsun ki yapısı mı bozuk da bunlar da hani daha böyle saplanıyor? Ya da bunlar görece Alzheimer'lı insanların beyninde daha fazla mı bu küçük yerlere hapsolmuş durumda? Orası benimkinin devamı niteliğinde çalışmaydı. Ama benim bulduğum en ilginç şey hep de deneylerde gözlemlenen burada hücre zarının bir etkisi var deniyor bir sürü makalede ama nasıl bir etkisi olduğu bilinmiyordu. Ben moleküler dinamik simülasyonları yaparak ya bu buraya fenilalanini sokuyor, buna destek sağlıyor, ondan sonra o rastgele yapısını bozuyor şeklinde bulmuş oldum. Bu da bütün hastalık için önemli o yola pathway'e bir açıklama getirmiş oldum. Yaptığım iş buydu, o deneyi bir adım öteye taşımış oldum.
Doktora sonrasında da daha farklı bir yöne doğru yöneldim. Evet. Biraz da bundan bahsedelim mi?
Doktora sırasında biraz daha şey, kafamda şey vardı, postdoc yapacağım. Ondan sonra o postdoc sırasında yani hesaplamalı işler hala tam hak ettikleri yerde değil. Sadece hesaplamalı bir lab kurmak, böyle bir akademisyen olmak zor. Şu anlamda zor. Fon yazıyorsunuz, hemen size şey istiyorlar. Deneysel çalışma ne? Yani deneysel çalışması var mı bunu diyorlar. Sadece hesaplamalı çalışmaları şey yapmıyorlar, kale almıyorlar o kadar. Dolayısıyla ben de dedim ki yani yarın bir gün ben kendime lab kurarım. Bunu deneyle desteklemek gerekir. İşbirliği yapmaktansa ben tekrardan biraz bir ayağımı deneysel kısma sokayım. İkisinden de anlayabiliyor olayım. Gelecekte bir lab kurduğumda bu şekilde yapayım diye bir fikrim vardı. Bu böyle hem hesaplamalıyı işte hem bilgisayarda oturabileceğini hem de biraz çok ağır olmayan deney yapabileceğin yöntem olarak Kriyoelektron mikroskobu vardı. O zaman da çok popülerdi. Hatta yine o da Nobel alan yöntemlerden bir tanesi. 2017 senesinde sanırım almıştı. Bu yöntemde elektron mikroskopları çok güçlü bir hale geldi son zamanlarda. Proteinin yapısını çözebileceğimiz iki tane ana yöntem vardı. X-ray vardı. Bir de NMR vardı. Bu ikisinin de sınırları vardı. İşte X-ray'de kristalize etmeniz gerekiyor proteini, kristal haline getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra X-ray ışınları gönderiyorsunuz. Her proteini kristalize etmek o kadar kolay olmuyor. İnsanlar 4-5 sene kristalize etmek için uğraşıyorlardı. NMR'da da kristalize etmenize gerek yok. Kendi doğal ortamında suyun içinde yapıyorsun. Ama bu sefer de büyük proteinler yapamıyorsun. Küçük proteinler yapabiliyordun. Kriyo'yu yani bütün bu özellikleri, yani bütün bu kıstasları, bu limitleri yok etti. Ne kristalize etmen gerekiyor, ne size ile alakalı bir sıkıntın var. Bunun çok popülerleşmesiyle beraber çatır çatır insanlar şimdiye kadar hiç çözemedikleri proteinlerin yapılarını çözmeye başladılar. Benim katıldığım Stanford'da doktora sonrası araştırmacı olarak katıldığım labın en önemli özelliği biz GPCR'lara çalışıyoruz. Bunlar G proteini isimli bir proteine bağlanan hücre zarında bulunan reseptörler. Bunlar geniş bir protein ailesi ve aklınıza gelebilecek bir sürü hastalıktan metabolik durumdan sorumlular. Yani bu görmeden tutun da obeziteye, işte obeziteden tutun da yani mesela elimizdeki en ağır ilaçlar opiyumlar. Opiyumların bağladığı reseptörler de bunlar. Görmemizi sağlayan onlar. İşte metabolizmada bir takım şeyler var işte glukagon peptidi falan var. Onlar da buna bağlı. Yani bunlar çok geniş bir aile. Biz bunların yeni yeni anca yapılarını anlayabiliyoruz. Hatta biz GPCR çalışanlar fon yazarken, para isterken bunun ne kadar kritik olduğunu göze sokmak için en başta şey deriz. Eczaneye gittiğiniz zaman her üç ilaçtan biri buna bağlanıyor. O kadar farmakolojik anlamda önemli proteinler diye belirtiriz. Bu proteinlerin yapısını işte kriyoelektron mikroskobuyla çözmeye çalışan bir laba geldim ben. Burada işte kendi bir çalıştığım proje vardı. O nihayete erdi. Onu yayınlamış olduk. Görmede etkili bir proteinin yapısını çözmüş olduk. O sırada da ben tabii Stanford, Silikon Vadisi falan yapay zeka çok sık karşılaşılan bir şey. Bir de günümüzde çok popüler ola gittikçe de her yerde duyulan bir şey. Ben de biraz merak sardım. Son bir senedir de işte kendi kendime onu biraz öğrenmeye başladım. Dersler aldım. Uzman oldum diyemem ama hani hasbelkader anlamaya başladım. Bu böyle kriyo-EM yaparken bizim manuel olarak yaptığımız çok fazla iş var. Saatlerimizi harcadığımız. Hoca da şey dedi, madem buna ilgilisin, madem öğreniyorsun, hani bu öğrendiklerini bizim alanda bu manuel olarak yapılan işleri bilgisayarla yapma anlamında geliştir falan dedi. Onunla beraber o sevdaya tutulmuş olduk. Kriyo'yu da bırakıp AI'la hani bu Kriyo'nun manuel yapılan işlerini düzeltebilir miyiz? İşte onu otomatik olarak yapabilir miyiz? Daha kısa, daha kesinlikli şekilde yapabilir miyiz diye. Böyle şeyden başlayıp, genetikten başlayıp zikzak çizerek değişik duraklara uğradığım, en sonunda da yapay zekaya demir attığım bir yolculuğum var benim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler öğrendim.
Ben teşekkür ederim.